Değerli dinleyicilerimiz, hepinizi en güzel duygularla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Nizamiye medreselerini konuşmuştuk. Nizamiye medreselerinin özellikle İslam dünyasına ama dahası bütün bir medeniyet tarihine etki ettiğini söylemişti kıymetli Okay Tiryakioğlu. Bu programımızda da Nizamiye medreselerinin fikir babası, isim babası Nizami Mülkü konuşacağız. Büyük devlet adamı, siyasetname yazarı, büyük alim, bilgin Nizami Mülkü konuşacağız kıymetli Okay Tiryakioğlu ile. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, teşekkür ederim.
Nizami Mülk meselesine girmeden önce sizin paylaşmak istediğiniz birkaç anekdot olduğunu biliyorum. Mevzu olduğunu biliyorum. Oradan isterseniz konuşmaya başlayalım. Çünkü ardından Nizami Mülk'ten devam edelim.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Seninle konuştuk evvelki programlarda bu Türk Birliği hususunda. Bu kadar da girişim var.
Evet.
Devletimizin veya o karşılıklı olarak diğer Türk Cumhuriyetlerle yaptığı anlaşmalar var. Şunlar bunlar söz konusu. Yani biz bunların içeriğine dair birkaç kelam etmiştik seninle.
Hı hı.
Ve şunda karar kılmıştık. Yani bu devletleri büyük bir gelir havuzuna ortak olacaklarını ve pastanın büyük dilimlerini alacaklarına ikna edemezsek bu ulu fikirlerin, bu ülkünün yürümeyeceğini söylemiştik ki bunun maalesef ben dün gördüm gazetede, bu birkaç günlük daha geçmişi var mı bilmiyorum. Bu UNED'de Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin bir açıklaması oldu. Evet. Türkiye'nin Orta Asya ile ticaretle ulaşım alanında ciddi sıkıntılar var diyorlardı. Yani bu çapta bir şey çıkacağını ben de ummadım, fakat haberi okuyunca İbrahim'cim hem üzüldüm fakat şaşırmadım.
Hı-hı.
Yani şaşırmam beni daha çok üzüyor. Çünkü bölgeye nakliye yapan pek çok Türk firması var. Ve bunların %90'ı şu anda zaten o bölgeye yapılan nakliyenin %90'ı zaten Türk şirketleri aracılığıyla yapılıyordu.
Hı-hı.
Şimdi bunun %70'i o firmaların kontak kapatmışlar. Çünkü yani Azerbaycan bile bize bunu yaparsa diğerlerinin ne yapacağına dair zaten çok konuştuk bunlar üzerinde. Ama Azerbaycan bile Türk turlarının çıkışına $250 bir çıkış ücreti getirmiş. Tam belirli çıkış ücretleri vardı ama bu çapta ücret sadece Türk turlarından alınıyormuş.
Evet.
Hatta kimyasal madde çıkışlarında bu oran $600 kadar çıkıyormuş. Yani doların bu kadar yükseldiği bir ortamda şimdi bunun bu kadar anlayışsızlık...
Bir olması, mantığı yok değil mi abi yapılan işin?
Bir mantığı yok. Bu tamamen baltalamak maksatlı. Türkiye'nin yani ben şuna inanıyorum. Azerbaycan yeterince istekli olsaydı Zengizor Koridoru da bugüne kadar açılırdı.
Evet.
İbrahim'ciğim. Ne yazık ki beni üzen bir ikili oyun hissediyorum. Rusya'nın bölgedeki ağırlığı malum. Bunun üzerine fazla
tabii,
kelam etmeye gerek yok.
Zaten daha önce de bunu uzun uzun
konuşmuştuk. Muhtemelen Rusya baskı yapıyor. Tamam, bu birliğe elbette ki Sipren karşı olacak ve elinden geleni yapacak. Bunda bir tuhaflık yok ama benim orada yaşadığım dönemde de daha sonra da bugüne kadar bazı şeylerin değişmiş olduğunu insan görmek istiyor.
Evet.
Ama bir şeyin değişmediğini, aynı şekilde devam ettiğini ve Türkiye bu kadar özverili, hadi eskiden Türkiye bölgeye girmekte geç kalmıştı diyorduk. Hakikaten
yani problem Türkiye'ye aitti önceden ama şimdi...
Önceden Türkiye'ye aitti,
evet.
İbrahim'ciğim. Ben oradayken hakikaten de yani Türkiye'den iki tane temsilci yetkili gelmezdi yani İbrahim'ciğim. Ancak Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde bu mesela Kırgızistan'a ya da Özbekistan'a meclis başkanı seviyesinde biri gelirdi. Ya da birkaç bakan falan, çoğu zaman milletvekili gelirdi sadece. Yani çok önemli olaylar ve açılışlar ya da kutlamalar dışında Türkiye'den bir ziyaretçi gelmezdi. Ben de hep babamla rahmetliye söylerdim. Baba derdim yani çok tepkisiz Türkiye. Çok geç kalıyoruz. Yani buraya bu orayla ilgili bir şeyler yapması lazım. Türkiye'nin Türk Cumhuriyeti ile ilgili, asıl anavatanla ilgili, atayurduyla ilgili pardon, bir daha çaba göstermesi lazım diye konuşurduk rahmetliyle. Sonra özellikle şu son 5 yıldır büyük atılımlar var ama böyle geri sekmesi üzücü. Yani Kazakistan Düşün, sadece Türk plakalı tırlar geçemiyor şu anda. Bütün ülkelere,
diğer ülkelerin tırlarıyla ilgili bir problem yok.
Hiçbir sorun yok İbrahim'cim. Evet. Bak düşün, biz Özbekistan'dayken bir İngiliz belgesel ekibi ile denk geldik. Vize alıyoruz İbrahim'cim. Hı-hı. Ne kadardı? Bir aylık mı alıyorduk? Ne kadar alıyorduk? Unuttum şimdi onu da. Vize almamız lazım. Ya 3 aylık alıyorduk, ya 1 aylık vize alıyorduk. İbrahim'cim bizim pasaportları aldılar. İngilizlerle de aynı anda aldılar. İngilizler 2 gün sonra gelip pasaportlarını aldılar. Bize 15 gün sonra verdiler. Ve nasıl veriyorlar yani? Oradan oraya gidiyorsun, oradan oraya gidiyorsun. Adam seninle Rusça konuşuyor. Hı-hı. Kırgızlar da bunu yapıyor. Ya arkadaş, sen niye Türkçe konuşmuyor? Azıcık kendi dilinden konuş. Bana da yanaşmıyor. Devlet dilimiz Rusça diyor falan. Yani olmadığı halde diyor, yalan söylüyor. Hı-hı. Seni engel koşmak, ayrıca para koparmak için yapıyor. E şimdi bu nedir? Yani pek bir şey, sadece Azerbaycan ya da Kazakistan meselesi değil ya, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
bütün Türk dünyası ile ilgili, özellikle Orta Asya Türk dünyası ile ilgili böyle durum. Evet.
Aynen öyle. Yani şimdi biz tırlarımız oradan ya ekstra para verecek, uzun kuyruklara bırakılıyorlar. Ya bir ticaret olacaksa izin tırları. Ya elbette ki bu da bir adalet olması lazım mutlaka, ama bu adalette Türkiye şuna göz yummak zorunda kalacak. Yani bundan çok ucunmamak lazım. Yani bu bölgelerden ticaret yapılıyorsa onların kafalarındaki adalet terazisine göre davranmak lazım. Bu adalet terazisinde kendilerinin bu pastadan daha büyük pay almaları. İbrahim'ciğim, buna biraz göz yumulması bence iyi olur. Hı-hı. Çünkü oradaki adalet anlayışı bizdeki ya da batıdaki adalet anlayışı gibi değil.
Değil, evet. Ya aslında bir nevi o programlarda da konuşmuştuk. Şimdi de siz ifade ettiniz. Bir nevi küçük Rusyalarla karşı karşıyayız.
Aynen öyle.
Maalesef. Aynen. Hani Azerbaycan yani için belki biraz daha farklı bir durum söz konusu. Tabii öyle.
Bütün eski liderler. Şimdi çoğu artık vefat ediyorlar tabii, yaşları 80-90 arası. Gelenler de şimdilik biraz onların mirasçısı niteliğinde.
Yani Haydar Aliyev de mesela Komünist Parti Genel Sekreterliği yapmış Sovyetler, evet, Birliği döneminde. Evet. Tam da dediğiniz, evet, gibi bir durum söz konusu. Ama şöyle abi, yani evet, bu konudaki sisteminiz, bu konudaki bölgeye bakışınızla alakalı hissettiğiniz hayal kırıklığı gayet normal, ama hani bir de şöyle bir söz vardır ya bizde, iyilik yap at denize, balık bilmezse Halik bilir diye. Türkiye büyük devlet olmanın gereğini yerine getirdi, getirmeye de devam ediyor. İnşallah Türkiye'de pek çok kişinin, yani halkın büyük bir kısmının, ki biz de bu kitlenin içerisine dahiliz, beklediği, istediği Türk Birliği umarım bir şekilde gerçekleşir. Yoksa hani Türkiye'nin batıya doğru yönelmek zorunda kalması başına çok büyük belalar açtı. Özellikle 1950'lerden sonra. Hani en azından, aynen, bir denge kurulabilirse, ki zaten diplomaside şey vardır bilirsiniz. İngilizler derler ki, Lord Palmerston diye bir İngiliz diplomatın sözüdür bu. Diplomaside dostluklar yoktur, ülkelerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır diye. Türkiye'de bütün dış politika yönelik ilişkilerini bu kural üzerine gerçekleştirdiği takdirde zaten uzun vadede kazanacaktır diye düşünüyorum ben de abi.
Amenna, amenna, amenna. Tabii umutsuz değiliz. Doğuya dönsek de, batıya dönsek de çoğu zaman bir çıkmazlarla karşılaşıyoruz.
Kesinlikle öyle, evet.
Bunların hepsinin aşılabilir olduğuna inanıyoruz. Dirayetli durulursa, akılcı davranılırsa. Doğuda Türk devletleriyle de dediğim gibi bir pastanın ortaya çıkması, bu pastanın paylaşımında da bu uygun, yani konjonktüre göre davranılması bize o milletleri, insanları kazandıracaktır, evet, İbrahim'cim. Bak şu anda bizi, çünkü biz burada Türkiye'de yaşarken kendimizi onların abisi ve hamisi olarak görüyoruz. Ama bak inan, bir hafta 10 gün orada tarafa bir ziyaret etsin dinleyicilerimiz. Gerçekten işin öyle olmadığını anlayacaklar. Gereksiz husumetler var, yersiz kıskançlıklar var. Türklerin ta buraya ilk kavimlerin buraya gelmeye başladığı günden itibaren batıya gelenlerin bir kıskanma durumu var. Bunlardan konuşmuştuk.
Evet.
Bu eğitim sistemlerine sirayet etmiş, bilinçaltlarına sirayet etmiş, katlana katlana devam etmiş. Türkiye'de buraya girmekte çok geç kalmış İbrahim. Çok,
kesinlikle,
geç. O yüzden de şimdi elimizde olan en ufak bir fırsatı bile konjonktüre göre değerlendirmekte fayda var.
Eyvallah abi. İşte,
eyvallah.
Şimdi şuradan yavaş yavaş konuya gireyim. Yani
ondan önce ben bir şey daha vurgulamak
tabii, lütfen,
istiyorum.
Lütfen.
Çünkü vaktimiz var nasıl olsa, Allah'ın izniyle geleceğiz o konulara.
Lütfen abi.
Geçtiğimiz programlarda da söylemek istedim. Fakat biliyorsun bizler konularımızı geniş çaplı işlediğimiz için unutulan şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi de modern Mısır edebiyatının kurucu babalarından olarak kabul edilen şair Emir-i Şuara da denen, kendisi şairler emiri sultanı olarak da adlandırılan Ahmet Şevki Bey ile ilgili bir husus var. İbrahim'cim, o Melun suikast girişimini hepimiz biliyoruz. 2. Abdülhamit Han'a yapılan o 21 Temmuz 1905'teki o cuma namazı arkasından Ermeni teröristlerin yaptıkları o saldırıyı biliyoruz ki bunlar evet. içinde Fransızlar da vardı. Suikastin arkasından İbrahim'cim tabi suikast esnasında Abdülhamit Han yara almadan tam o esnada çünkü Şeyhülislam kendisini bir anlık durduruyor ve bir sual arz ediyor kendisine İbrahim'cim. Abdülhamit Han da bunu cevaplarken o sırada bomba patlatılıyor ve saldırıdan yara almadan kurtuluyor Abdülhamit Han. Fakat 55'in üstünde insan vefat ediyor İbrahim'cim. Hı hı. 20'nin üzerinde orada cins atlar falan ölüyor. Şimdi bunu yapan kişi, o grubun elebaşı olan Edward Joris, Charles Edward Joris tutuklandıktan sonra tabii yargılanma aşaması falan var. Avrupa batılı devletler üzüntülerini bildiriyorlar. Fakat mahkeme sonucuna çıkan mahkeme sonucuna hapis cezasına itiraz ediyorlar ve Osmanlı o dönemde Abdülhamit'ten büyük bir baskı altında kalıyor. Kısa bir tutukluluk devresinden sonra aynen bak bugünkü gibi İbrahim'cim. Hı hı. O terörist bizim teröristimiz diyorlar.
Rahip Brunson evet.
Aynen öyle. Tırnak içinde o terörist bizim teröristimiz demeye getiriyorlar. Hı hı. Bu şartlarda yargılanması uygun olmayacağından falan filan. Bu o öldürdür mugalata. Tabii Edward Joris bir süre sonra ne yazık ki serbest kalıyor İbrahim'cim. Ve tedris fikreti biliyoruz.
Evet. Ey şanlı avcı.
Damını,
damını bir hüda kuramadın. Attın fakat yazık ki yazıklar
bravo.
Ki vuramadın. Evet.
Maşallah. Çok güzel ezberlemişsin İbrahim'cim. Bravo.
Evet. Yani yazık ki Tevfik Fikret'e böyle bir şiir yazdı yani abi. Evet.
Ya bir Lahzayı Tahir isimli o meşhur şiiri.
Evet.
Şanlı avcı olarak tasvir ediyor. Edward Joris'i. Şimdi onun yine aynı günlerde İbrahim'cim Mısır'da az önce bahsettiğimiz Ahmet Şevki bu ne diyelim Tevfik Fikret'in mısraların yazıldığı günlerde de kendisi şu küçük mısraları tabii şiir uzun ama şu kısmı söyleyeyim.
Lütfen.
Geçmiş olsun ey müminlerin emiri, senin kurtuluşun yüce din için de bir kurtuluştur. Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a ve Müslümanlara da geçmiş olsun. Senin hayatın onlar için de hayattır. Ya şimdi yani bu tabii çeşitli meselelerle iki zihniyet arasındaki farkı anlatmaya çalışıyoruz. Tabii İbrahim'cim insanı güzel şu oluyor. Zamanında işte Necip Fazıl'lardan tut işte şimdi iki cephenin de iki cenahın da diyelim. İki cephe demek de istemiyorum. Bir cenahın da düşünürleri entelektüelleri az çok az sayıda. Fakat aydın entelektüel ayrımını defalarca yaptık bu programda. Aydınları çok iki tarafında. Fakat bu sert söylemler ve bu karşılıklı anlayışsızlık diyelim o kadar görünür ki İbrahim'cim. Bak ideolojik zincirleri insanlar bileklerinden çıkardığı ya da zihinlerinden söktükleri zaman biraz geri çekilip olaylara baktıkları zaman ki gerçek entelektüel böyle olur İbrahim'cim. Bak bir hususa bir cepheye bir cenaha tamamen angaje olmak insanın duyularını kapar. Bak O yüzden Fatih Sultan Mehmet Han Türk dünyasında bilinen en büyük entelektüeldir diye biz bu yüzden söylüyoruz.
Abi insanın duyularını kapatmakla kalmaz. Aynı zamanda vicdanını ve mantığını da yerle ihsan eder. Evet.
Çok güzel söyledin Mert. Çok güzel söyledin. İki cenahtan da, iki kutbun müktesebatından da beslenebilmek, İki cenahı da anlayabilmek ve empati kurabilmek kabiliyetlerini getiriyor gerçek entelektüele. Hı hı. Fakat parmak sallayan demagog aydınlar bunu anlayamıyorlar, göremiyorlar. Şimdi yani bu bu katile, bu seri katile Osmanlı'ya baskı yapmış. O zaman Avrupa'nın gene batılı büyükler, Britanya'nın büyük devletleri bu teröristi serbest bıraktırıyorlar. Tamam, Belçika istiyor. Belçika vatandaşı bu Edward Churis. Belçika'ya göndermiyor Osmanlı. Fakat pasaportunu verip Avrupa'ya çıkışını veriyorlar. Şimdi bu adam bu övmek, bu adama ey şanlı avcı demek ve bu adamın hala okullarda, liselerde, orta öğretimde şiirlerin okutulması, kitapların okutulması, bunlar hiç yaşanmamış gibi övgüyle bahsetmek gerçekten de ideolojik bir körlüğün sonucu. Adamın şiir, adamın edebi yeteneğinden bahsetmek ayrı bir şeydir. Adamın her yaptığının doğru olduğunu baştan kabullenmek bir ideolojik körlüğün sonucudur. Yani Ahmet Şevki Mısırlı bir şair bu suikastin başından sonuna getireceği felaketleri son derece iyi şekilde tahlil ederek yazıyor. Bir kere zaten insani boyutu var bunun. İnsani boyutunu, insani boyutunu dahi bir kenara bırakarak bu katile, bu seri katile şanlı avcı lakabını veren ve o günden bugüne halen büyük şekilde destek gören birini Türkiye'de Şairler Sultanı olarak anmak inanılmaz bir körlüğün sonucu. Biz, bak benim bir okullarımdan bir tanesi var İbrahim'cim. Geçen gün, hatta dün bir yazdım kendisine. Çok iyi bir okur. Okuduğu kitapları Instagram'dan paylaşır. Senin de takipçin. Kendisine dedim ki, canım dedim, bak tam okuduğun kitaplar çok güzel. Okuma aşkına büyük hayranım. Ben de senin yaşlarda senin gibiydim. Fakat bir mahallenin adamı olma dedim. Okumak, yani okuyabileceği kişileri, diğer Batı müktesebatından, büyük yazarlarından birkaç isim verdim. Onların etkilendikleri ve onların etkilediklerini okursan dedim, bir mahalle adamı olmaktan, bir kutba bütünüyle angajı olmaktan kendini kurtarırsın. Bir dünya entelektüeli görmek istiyorum seni dedim. Bak bu sana çok daha sana yakışacaktır dedim. Onayladı tabii kendisi, çünkü zaten entelektüel bir çocuk. Şimdi İbrahim'cim, işte mesele buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Mesele bir katile şanlı avcı dedirtecek kadar bir, halbuki bak Tezir Türet'in şu şeyi de var. Kendisine dünya vatandaşı der. Kendisine vatansız olduğunu söyler. Bu sanatsal anlamda, yani edebi anlamda bir nevi yumuşatarak söylüyorum, bir nevi sanatsal manada bunun artıları vardır. Çünkü seni dünya müktesebatını, birikimini iyi tahlil etmeye götürür.
Kendini dünyaya mal olmuş bir sanatçı olarak tarif ediyor aslında. Evet.
Evet. Şimdi fakat bu körlük üzerinden tamamen angajı olduğu kutbun değerleri üzerinden baktığı zaman kişi, o zaman kendi milletine, kendi değerlerine düşman oluyor. Bizim aydın sorunumuzun temelinde bu var. Ya tabii bu 150-200 yıldır bu konuşuluyor İbrahim'ciğim.
Bu her iki taraf için de geçerli. Özellikle Tanzimat'tan beri böyle abi.
Hep bunu zaten vurgulamaya çalışıyoruz sohbetlerimiz İbrahim'ciğim. Bak o kardeşimize de şunu söylemeye çalıştım. Bizim mahallenin adamı olma ya. Olma, bir parça yabancı ol. Bir parça geride dur. Dünya müktesebatını takip et. Batıyı öğren. Latin Amerika edebiyatını oku. Kuzey Amerika edebiyatını oku. Bak bu empatiyi ve kişileri yargılamadan, olayları yargılamadan anlamaya çalışmanı sağlayacak. Yoksa ideolojik körlüğe bu sefer bizim cenahımızdan saplanacaksın. Aynen, yani ben sana bir örnek verdim ya birkaç hafta önceydi. Ya Cübbah'ın eserlerini bir kardeşimiz dinletmek istedim ama dinlemek istemediği gibi benden çok daha zeki olmasına rağmen anlamak da istemedi. O füblerinin tek bir nota üzerinden farklı ses dizilimleri üzerine birleşmesini falan anlatmak istedim. Benden daha iyi anlar aslında İbrahim'ciğim ama dinlemek istemiyor baştan itibaren.
Eyvallah. Abi
yani birinci... inşallah dediklerimiz anlaşılıyordur İbrahim'ciğim.
Tabii tabii
ya, yani...
kesinlikle anlaşılıyor. Ya. Birinci bölümün sonuna geldik abi. Bir Eyvallah. Ara verelim isterseniz. Evet. Ardından ikinci bölümde Nizami Mülk'e geçelim yavaş yavaş ama geçmeden önce tam Abdülhamit dönemiyle ilgili çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Aradan sonra inşallah. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Nizami Mülk'ü konuşmaya niyetlenmiştik ama gündemde var olan ve açıkça söylemek gerekirse bizlerin de biraz canını sıkan bir husus var. O hususu konuşarak Okay Tiryakioğlu başladı ve birinci bölümün sonuna doğru Abdülhamit dönemiyle ilgili çarpıcı şeyler söyledi. Şimdi Okay abi şöyle evet. bir hususiyet var, şöyle bir hadise var daha doğrusu. Bunu paylaşmak istiyorum. Bu ilginç ve çarpıcı bir hadise. Şimdi Sultan II. Abdülhamit 1876'da tahta çıktı. 1909'a kadar 33 yıl tahta kaldı. Kuşkusuz evet. tahta bulunduğu süre içerisinde ilk dönemlerde bir takım işte konjonktürel davranışlar oldu, siyasetler oldu. Yanına pek çok insan geldi, gitti. İşte kimi zaman birileriyle çok iyi yakın çalıştı. Daha sonra onları sürgüne gönderdi filan. Tabii devlet yönetmek böyle bir şey. Yani her zaman devlet adamı kendisi gibi her zaman işte olduğu gibi düşünmek zorunda değil. Dünyanın tabiatına uygun bir şekilde devletin selahiyeti için, devletin selameti için fikir değiştirebilir, politika değiştirebilir, yanındaki kişileri değiştirebilir. Abdülhamit Han da bunu yaptı. Fakat şöyle bir hakikat var. Bu hakikati paylaşmak istiyorum açıkça söylemek gerekirse. Abdülhamit Han'ın son döneminde özellikle ona muhalif olan kim varsa, yani bu İslamcılar da dahil olmak üzere, hatta onu çok sert şekilde eleştiren İslamcılar vardı. İsmini zikretmek istemiyorum. Onların kim varsa akıbetleri hiç iyi olmadı. Sultan Abdülhamit Han 1909'da tahttan indirildi. Daha sonra bir süre işte biliyorsunuz Selanik'te kaldı. Ondan sonra geldi Beylerbeyi Sarayı'nda göz hapsine tabi tutuldu. 1918'de vefat etti. Tam da imparatorluğun artık dağıldığı dönemde vefat etti maalesef. Ama 1918'den onun vefatından sonra o hayattayken ona muhalif olan, onu çok ağır şekilde eleştiren, hatta haksızlık yapan, hatta bir takım hırsların esiri olmasına rağmen bunu kabul etmeyerek Abdülhamit Han'la alakalı çok kötü şeyler sözler sarf eden pek çok aydın, entelektüel demiyoruz onlara, aydın diyoruz. Bunun bedelini çok ağır şekilde ödediler. Dolayısıyla ifade ettiğiniz, altını çizdiğiniz husus mühim. Yani bir kişinin entelektüel olması için, aydın olması için sadece işte kendi içinde bulunduğu sosyal çevreden değil, dünyaya, olaylara, kişilere daha genel perspektifle bakması gerekir. Yoksa işte kalkacak kendi değer yargılarıyla birileri hakkında bir şeyler söylediği zaman bu olmaz. Bir de olayları ve kişileri yine şartlara göre değerlendirmek lazım. Bu adam niye böyle yapıyor acaba diye düşünüp ona göre yorumlamak, eleştirmek lazım. Dolayısıyla bugün aydın olarak tanımlanan veya işte entelektüel olarak bilinen isimlerin açıkça söylemek gerekirse maalesef çok da hani bizim çerçevesini çizdiğimiz sınırın içerisinde olmadığını üzülerek söyleyelim, görüyoruz.
Bak şu mısralara bak İbrahim'ciğim, bak Türkçesi. Bak ey şanlı avcı, evet. tuzağını boş yere kurmadın. Attın ama yazıklar olsun ki vuramadın. Öfkeyle ve kızgınlıkla gürleyen sesin hak ve kurtuluş duygusunu her yerde harekete geçirendir. O an bir dakikalığına devam etseydi, örneği asırlar boyu görülmemiş bir hayır, bir iyilik olurdu. Şimdi bu adam, İbrahim'ciğim bak, milletim nevi beşerdir, vatanım ruhu zemin diyen, yani milletim insanlık, vatanım yeryüzüdür evet. diyen, aslında bir sanatçının ve bir entelektüelin kısmen olması gereken noktada, İbrahim'ciğim, bir tarafsızlık noktasında, bir dünya müktesebatını sahiplenme noktasında. Şimdi aslında görüntü de böyle, İbrahim'ciğim. Eğer gerçekten dediği gibi milletin nevi beşer dediği gibi yani millete insanlık olan bir insan şu mısraları nasıl söyleyebilir İbrahim Hocam? Yazıklar olsun ki
vuramadın.
Diyor, yazıklar olsun ki vuramadın diyor,
evet,
ya.
Evet.
Yani adam acı çekiyor İbrahim'cim. Acı çekiyor. Ve bunu, bu acıyı neye bağlıyor? Bir hayır, bir iyilik bu şekilde engellenmiş oldu diyor. Bir lahzalık, bir an, bir dakikalık o gecikmeden dolayı,
evet,
çok büyük bir iyilik, bir hayır boşa gittiriyor.
Misli asırlara geçmemiş. Bir hayır olur.
Yani sen gerçekten bir insanlık adamıysan, aidiyetin insanlıksa, sen kendi içinden çıktığın toprağın, zeminin insanına nasıl bu kadar düşman olabiliyorsun ya?
Evet.
Tabii şu var İbrahim'cim, o, bak bu da hiç değişmiyor. İbrahim'cim bu da hiç değişmiyor. Memlekete küfret, idarecilerine söv, dünden bugüne fark etmiyor. O zaman İbrahim'cim biz, bak bu şeyde de böyle ha. Şeyde, Türk Cumhuriyetlerinde falan da böyle.
Evet.
Doğrudan bir entelektüel ve sen bir kalabalıkların içinde ışıldamaya başlıyorsun. Bizim için mevhi manada ama kendi kategorileri içerisinde cesur, yiğit, yürekli, gerçek bir entelektüel olarak vasıflandırıyorlar birbirleri.
Hı hı.
Yani söv, memleketine söv, idarecine söv, geçmişine söv ve bir anda basın da senin etrafında oluyor. Medyada senin renkli basın da senin etrafına dönmeye başlıyor.
Çünkü üzülerek söyleyelim yine. Basın, evet, medya, özellikle ana akım medya diyebileceğimiz Türkiye'de veya bu gücü elinde bulunduran kitleler tam da hani bu ülkenin iyiliğini değil de bu ülkenin esaretini,
dışarıdan olduğu için İbrahim'in,
evet,
çoğunu
bu ülkenin esaretini isteyen insanlar. Dolayısıyla onların açıkçası bu duruma çok da rahatsız olmaması şaşılacak bir durum değil abi.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Eyvallah abi, isterseniz yavaş yavaş Nizamülmülk'e geçelim. Yani buraya nasıl bağlayacağım şimdi? Geçen gün galiba yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz programda da bahsetmiş olabilirim veya ondan önceki programda bahsetmiş olabilirim. Dinleyicilerimiz arşive bakabilirler. Şimdi bir işte Kahta Rical mevzuyla alakalı bir yazı yazdığımı söylemiştim. Bu yazının nihayetinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor abi. Yani biz nasıl isek o şekilde yönetiliriz. Zaten bu hususta yanlış hatırlamıyorsam bir hadis-i şerif de var.
Aynen öyle, hadis-i şerif var.
Yani insanlar, işte herkes bir şeyleri eleştirir. İçinde bulunduğu dönemi eleştirir, devleti eleştirir, devletin idarecilerini eleştirir. Fakat dönüp dolaşıp burada mevzu kişinin kendisinde bitiyor. Yani ve biz ne yapalım? Ben iyi bir insan olsam devleti nasıl etkileyecek? İşte herkes kendi çapında iyi bir insan olsa ve iyi insanları yetiştirme niyetiyle bu hayatı yaşasa, evlatlarını, çocuklarını, etrafında işte kendisinden istifade eden kişileri iyi insanlar olarak yetiştirme gayesiyle bu hayatı yaşasa, devletler değişir, sistemler değişir. Yani Sultan Alparslan niçin büyük bir hükümdardı veya Sultan Melikşah niçin büyük bir hükümdardı? Bu insanların yanında Nizamülmülk gibi şahsiyetli, dirayetli, bilgin, alim, arif bir kişi vardı, değil mi?
Aynen öyle. Son olarak da şunu söyleyeyim İbrahim'cim. Bak, bir insan evladını, bak senin de evlatların var Allah bağışlasın İbrahim'cim.
Eyvallah.
Bunlar ileride senin gibi bir idraki, anlayışa sahip olacaklarından emin olamazsın.
Kesinlikle öyle.
Senin gibi bir imani pırıltı da cevherde olacağına emin olamazsın. Elinden geleni yaparsın ama neticesini bilemezsin. En azından insanlar evlatlarına İbrahim'cim istedikleri ölçüde bir ehli sünnete bağlılık, devlete bağlılık, millete güven, millete inanmak, milleti sevmek hususlarında istediğini veremese bile en azından fikirlere, görüşlere, anlayışlara, ideolojilere kısmen tarafsız bakabilmeyi çok çok tembihlemesi, en
abi,
azından bunu verebilmesi
şimdi
lazım.
Şimdi konu yani konuyu açıyor da yani söylüyorsunuz, evet, hani evet, Nizamülmülk'e
ya
giremedik ama.
Ya çok yaralı olduğumuz konu.
Tabii tabii. Şöyle şimdi ben, yani Nizamülmülk'e giremedik, gireceğiz. Onun öncesinde evet, şunu söylemek istiyorum. Yani bizim bu programda ve daha başka programlarda ve başka kişilerin başka yerlerde sürekli örnek olarak verdiği kişiler.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet, Sultan Alparslan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat, ne bileyim işte Yıldırım Bayezid. Ya, bu isimler...
Sonra Cengiz Han'a kadar gitti İbrahim.
Evet.
Cengiz Han'a gitti.
Şimdi bu isimler dünyaya sadece kendi perspektiflerinden bakmamışlar.
Yani, aynen öyle.
Yani adam gitmiş 7 dili öğrenmiş mesela. O kadar işinin evet. gücünün arasında. Biz bugün dünyevi şeyleri meşguliyet olarak görüp ya vakit bulamıyoruz falan diyoruz ama bu adam tabii devlet yönetmiş at sırtında
evet.
kıtalar aşmış ve bu süreç içerisinde dil öğrenmiş, kitap okumuş. Hatta mesela işte Sultan Abdülaziz'in sanat eserleri icra ettiğini biliyoruz yani.
Ya Abdülhamid Han o sıkıntıları içerisinde İbrahim'ciğim bak bugün internette kısmen bazıları görülebiliyor. O Beylerbeyi Sarayı'nın marangozhanesinde evet. öyle ağaç işçilikleri ve mobilya işçilikleri var ki bak deha çapında biliyor musun İbrahim'ciğim bak sadece onların bugün müzayedelerde satılacak olsa milyon dolarlar İbrahim'ciğim ya o evet. kadar ince işçilik. Ya buna ne zaman vakit buldun? Nasıl öğrendin? O karmaşanın, o kaosun, o yalnızlığın içinde bunları nasıl yaptın? İnanacak gibi muazzam.
Ya biz günlük maaşetimizi temin ederken karşı karşıya kaldığımız sıkıntıları böyle bir şey gibi yani hani altında ezilecek kocaman taşlar gibi filan zannediyoruz ama bu insanlar hele Sultan Abdülhamit yani işte Necip Fazıl diyor.
Tevekkülleri büyüktü İbrahim'cim
kesinlikle
ya. O tevekküle erişemediğimiz için.
Bir daha abi yani şöyle yani
tabii.
O şekilde yetiştirilmiş bu insanlar. Yani o yükün altına girebilecek kalibrede karakterde
Bravo.
İnsanlar bu şekilde yetiştirilmiş.
Bravo.
Yani Sultan Fatih yani kalkıyorsunuz düşünebiliyor musunuz ya bugün biri dese ki hadi biz bu gemileri karadan yürütemeyeceğiz. Ben şimdi çocuklara anlatıyorum böyle. Böyle ağızları açık beni dinliyorlar.
Ya.
Yani bu dese ki ya bu gemileri buradan geçiremeyeceğiz. Hadi kızak yapalım da karadan yürütelim desek ya git aklını mı kaçırdın der insanlar yani. Bu adam
aynen.
bunu 500 küsür yıl önce yapmış. Çünkü azmetmiş. Çünkü inanmış yani.
Ya şimdi Alparslan'ın yanında bir Nizami'lik vardı.
Evet.
Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında bir Akşemseddin Hazretleri vardı. Molla
evet.
Gürani vardı. Şimdi İbrahim'ciğim dediğin çok doğru. Öyle bir eğitimin maddi ve manevi tezgahından geçiyorlardı ki bu insanlar karşılaştıkları zorluklar karşısında muazzam bir tevekkül ortaya koyup hem kendilerine hem de Allah-u Teala'ya güvenebiliyorlardı. Bak biz şimdi hani ben dindar bir ortamda büyümedim. Biliyorsun sen bunu.
Evet.
Şimdi bizim okuduğumuz okullarda İbrahim'ciğim o kolej sınavları falan vardı benim çocukluğumda. O ilk o öğrencilerin şeye koşulması başlamıştı böyle at arabası gibi İbrahim'cim böyle. Hı-hı. Ya bize öyle tablolar verilirdi İbrahim. Ha İbrahim'cim bak sana söylemek istediğim bir şey daha vardı. Artık bu program buna ayıralım da biz İbrahim'cim. Bak, öyle bir tuhaf bir kamu spotları var ya bugün. TRT'de zaman zaman yayınlanan.
Evet.
Şimdi işte kurslara gidiyoruz. O kolej imtihanları için İbrahim'cim ondan sonra gece gündüz okulda verilen ödevler şunlar bunlar. Hiç kimse tabii şunu söylemiyor tabii o içinde bulunduğum biraz işte çevreyle ilgili işte antropolojik gerçekliklerden bahsetmiştik bir iki program önceydi galiba.
Hı hı.
Ya içinde bulunduğumuz çevrenin bize verdiği şey şunu şunu şunu yapacaksın ki başta bunlar hep sözel değil hep matematik sorularıydı İbrahim'ciğim. Ya benim de matematiğim çok kötü. Şimdi daima matematiği iyi olan çocuklar daha iyi olan bölümleri kazanabiliyorlardı. Bugün de öyledir muhtemelen.
Hı hı.
Ve işte bunları yapamazsan şöyle olur böyle olur. Kimse bize tevekkülden kimse bize içinde bulunduğun şartların bir yaratıcısı olduğundan ona inanman ve güvenmen gerektiğinden bahsetmiyordu İbrahim'cim. Ya, özellikle benim gibi hassas çocuklar o dönemlerde çok eziliyorlardı İbrahim'cim.
Hı hı.
Şimdi ben sana bir kamu spotu anlatacağım İbrahim.
Lütfen.
Bunu muhtemelen hiç duymamışsındır. Bak bunu hatırlayan benim kuşaktan da var mıdır bilmiyorum. Çünkü bu televizyonlarda da çok fazla dönmedi. Belki bir aklı selim sahibi çıkıp belki ikaz etmiştir.
Hı hı.
Oyunculara bile aklımda. Şimdi İbrahim'cim bak. Verilen insan portresine bak. İki kardeş var. Oyuncuları da hatırlıyorum. Abi rolünde rahmetli Sırrı Elitaş oynuyor.
Hı hı.
Küçük kardeş rolünde bu Kemal Sunal filmlerinde doktor rolüne çıkan hani dazlak kafalı bir rahmetli vardı.
Evet.
İbrahim'cim hatırlarsın. Abi rolünde de oynuyor. Şimdi babaları bunlara oğlum işte çalışın çalışırsanız şöyle başarılı olursunuz şöyle falan olursunuz falan. Fakat küçük kardeş özür dilerim, Sırrı Elitaş büyük abi rolünde, küçük kardeşte o doktor rolüne çıkan Kemal Sunal filmlerindeki aktör. Şimdi küçük kardeş çok çalışıyor derslerine İbrahim'cim. Sınıflarını teşekkürle, takdirle geçiyor. İmtihanlarını başarılı veriyor. Üniversitede iyi bir yere geliyor. Abi başarılı bir çocuk. Aslında normal olması gereken bir çocuk İbrahim'cim. Futbol oynuyor. Arkadaşlarıyla geziyor. Ufak tefek haşaladıkları var. Dersleri de çok iyi değil, özellikle o şeylik döneminde, yetişkin ergenlik döneminde dersleri de çok iyi değil. Bunlar yetişiyorlar, büyüyorlar İbrahim'cim. Küçük kardeş şimdi düğünü var. Küçük kardeş takım elbiseli falan. Büyük kardeş haşarı yetiştiği için ona bir Anadolu kıyafeti uygun görülmüş rolde. Düğün salonundan, düğün bitiyor, düğün salonundan kolunda gelinle birlikte küçük kardeş çıkarken abi geliyor, kardeşini tebrik etmek istiyor. O zaman diyor, ondan sonra kardeşini tebrik ediyor. Şimdi gelin rolündeki aktris de soruyor, bu kim diyor. Cevap diyor damat rolündeki kardeş, uzak bir tanıdık diyor. Peki, iyi tanımam diyor. Orada büyük abi böyle o kıyafetinden şeyinden dolayı böyle bir utanıyor böyle İbrahim'cim. Yani verilen kamu spotunun mesajı şu: çalışmazsan
köylü olursun.
Köylü olursun. Seni en yakınların bile böyle aşağılar ve haklıdırlar.
Evet.
Ya utanın be. Utanın. Bizi böyle yetiştirdiler İbrahim'cim. Bu şartlar altında biz, ya bizim ne psikoloji bıraktılar, ne bir şey. Özellikle dediğim gibi hassas çocuklarda bu çok ağır sonuçlar verdi.
Bir de şey vardı abi, işte bunlardan etkilenen bazı insanlar vardı. Bak işte falancanın oğlu veya falancanın kızı bak nasıl çalışıyor, sen niye çalışmıyorsun falan diye adeta yarış atı gibi çocukların üzerine yükleniyorlardı.
Şimdi sen benim bu verdiğim bu şeyi duymamışsındır.
Yok, ilk defa abi, ilk defa duyuyorum abi, evet.
Ya böyle bir kamu spotu sizin verdiğiniz mesela lanet olsun ya. Ya bu hangi, sizin bir pedagogunuz yok muydu? Bir psikolojiniz, bir psikiyatristiniz, psikologunuz yok muydu bu sizin bunu, bu programı yayına vermeden önce ya?
Bakın şimdi çok çok çarpıcı bir örnek verdiniz. Ben de yine sizin bildiğiniz, hatta bazı dinleyicilerimizin de belki de büyük çoğunluğunun da bildiği başka bir örnek vereceğim tarihten. İşte çok kalabalık bir ordu Gazneli ordusuna doğru geliyor. Veziri yanaşıyor Sultan Mahmud'a. İsimlerde yanılıyorsam lütfen beni düzeltin abi.
Estağfurullah.
Efendim diyor, işte ne diyorsunuz diyor. Yenebilecek miyiz diyor. Zafer elde edebilecek miyiz diyor. O da diyor ki benim vazifem savaşmaktır, mücadele etmektir. Zaferi verecek olan veya hizmeti verecek olan Allah-u Teala'dır diyor.
Ya.
Şimdi bu tevekkül işte insanı Gazneli Mahmud yapıyor. Bu tevekkül insanı Alparslan yapıyor. Bu tevekkül insana Nizami Mülk yapıyor. Bu tevekkül insana Fatih Sultan Mehmet yapıyor.
Ama sen kuşaklara, bu insanları gerici, o yetişen evet, kuşaklara bu insanları kötü olarak gösterirsen.
Evet.
Ondan sonra kendi abini şeyden, düğün salonundan çıkışta kovan, reddeden, ama o okumuş adam olmuş bu ya.
Tabii.
Abisini kapısından kovan ve tanımıyorum diyen gerine ve karısına veya oradaki bütün kalabalıklara karşı.
Öğretilmiş ama
bunu da,
eğitilmemiş.
Bunu da sen örnek olarak sunarsan.
Evet.
Ya sana yazıklar olsun ya. Yazıklar evet, olsun senin verdiğin sisteme. Yani bu nasıl bir şeydir ya?
İşte abi öğretim yapılmış ama eğitim yapılmamış. Çünkü eğitim
aynen öyle,
bambaşka
aynen
bir şey. Bizim de bugün
aynen öyle, aynen
ve
öyle,
işte özellikle evet, son 100 yılda çektiğimiz en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İnşallah düzelir diyoruz.
İnşallah.
Abi programımızın İnşallah sonuna geldik. Nizami Mülk'e giriş yapmış olalım bu programla. İnşallah bir sonraki programımıza Nizami Mülk'ü konuşalım. Çünkü hakikaten Selçuklu demek bir anlamda Nizami Mülk demek. Kuşkusuz öncesi var. Çok da önemli şahsiyetler var.
O zaman
var.
Ben şu son bir cümleyle bağlayayım. İbrahim'e oradan devam edelim. Bir vakıf medeniyetiyiz. Bunu hep söylüyoruz.
Evet.
Sadece Osmanlı olarak değil, Selçuklu olarak da bir vakıf medeniyetidir Selçuklu. Ve Türk vakıf medeniyetinin en büyük örneği İbrahim Nizami Medreseleridir diyeyim. İstersen sonraki programda devam ederiz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Çok güzel bir söyleşi oldu. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Nizami Mülk konusunu konuşmayı niyetlenmiştik. Biraz giriş yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki programda Nizami Mülk'ü detaylı bir şekilde belki bir iki program konuşmaya devam edeceğiz. Bu programımızda şöyle bir özelliği var. Onu da ifade etmiş olayım sonda. Yani bugün yaşanan can sıkıcı bir olay üzerinden aslında içinde bulunduğumuz vaziyeti, eskilerin tabiriyle, ben bu tabiri çok severim, halipür melalimizi biraz ortaya koymuş olduk. İnşallah düzeleceğimizi umarak programımızı sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.